Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurul üyeleri, Sakarya İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Sakaryalı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan çok değerli il başkanlarımız, değerli konuklarımız, ulusal ve yerel medyamızın değerli mensupları ve ekranları başında bizleri şu anda izleyen, takip eden tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Sakarya Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, biz gençlerimizle gurur duyuyoruz, Sakarya'mızla gurur duyuyoruz. Sağ olun. Bugün sizlere Hititlerden Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya tarih dolu, gölleriyle, yaylalarıyla, ormanlarıyla, şifalı sularıyla doğa mucizesi şehrimizden, sanayisiyle, tarımıyla son derece dinamik bir İlimizden, Sakarya'dan sesleniyorum. Gerçekten Sakarya çok özel bir ilimiz. Tarihi, coğrafyası, kültür mirası hepsi önemli ama biraz önce değerli başkanımızın da söylediği gibi özellikle Sakarya'nın sosyal yapısı, Sakarya'nın insanları gerçekten farklılıkların bir arada huzur içerisinde yaşadığı ve farklılıkların bir bakıma zenginlik olarak fiilen yaşandığı, yaşatıldığı bir ilimiz. Gerçekten ben buradan tüm Sakaryalı dostlarımıza, gönüldaşlarımıza ve aynı zamanda Sakarya'da temsil edilen tüm gönül coğrafyamıza da selamlarımı iletmek istiyorum sizlerin vasıtasıyla. Biz deva kadrolarıyla gurur duyuyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi Deva Partisi olarak 9 Mart tarihinde yola çıktık. Daha ilk günden, partimizin kurulduğu ilk günden bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğumuzu açık açık beyan ettik. Ve biz tüm Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sistem vaat ettik. Çünkü değerli arkadaşlar, şu anki sistem kötü yönetimin adeta kurumsallaşması haline geldi. Çünkü bu sistem tüm ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilecek olmasını adeta tescil etti. Biz tüm bunların ülkemizi yönetilemez hale getireceğini aslında sık sık söyledik. Aradan geçen şu kısacık zaman bile bizi haklı çıkarttı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki kişi görevinden istifa etti. Bu basit bir istifa değil arkadaşlar. Bu aslında bizim de öngördüğümüz, tahmin ettiğimiz sistemin iflası açıklamasıydı. Ülkenin durumunu yere göğe sığdıramayanlar, aylardır millete masal anlatanlar aslında nihayetinde iflaslarını da açıklamış oldu. Üstelik görevi bırakan bakan ortadan kayboldu. 2 senedir hazinenin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Bir de resmi gazetede biliyorsunuz, istifa kelimesi geçmeden çok özel bir kararname yayınlandı. İlk defa oluyor ha, bu devletin tarihinde ilk defa. İstifa değilmiş, neymiş? Görevden af ve affın kabulüymüş. Af ne demek? Cumhurbaşkanı neyi affediyor, niçin affediyor? Devlet terminolojisinde var mı böyle bir şey? Bu yakın akrabalık ilişkisi olmasa devletin kararnamesinde böyle bir ifade geçebilir mi? Kabul edilir mi böyle bir şey? Biz bütün bunların açıklamasını bilmek istiyoruz. Ortadan kaybolmakla bu işin sorumluluğundan kurtulmak mümkün değil. Sadece o da değil arkadaşlar. Bakın birilerinin ortadan kaybolmasıyla bu milletin şu anda ödemekte olduğu bedel ortadan kalkmıyor. Fakirleştik, yoksullaştık. Bu millet size ülkeyi yönetme yetkisini sınırlı bir süre için emanet etti. Ülkenin tapusunu size vermedi. Yaptığınız her işlemin, imzaladığınız her evrağın bu millete karşı sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bundan kaçamazsınız. Birilerini gözden kaçırarak toplumumuza olan biteni de unutturamazsınız. Bakın size sadece tek bir rakamla şu son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, bu partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve akraba kayırmacıyla da yapılan atamanın maliyetini söyleyeceğim. Tek bir rakam, fazla rakamlara boğmak istemiyorum. Yıl 2018'in ortaları arkadaşlar. Yani partili Cumhurbaşkanı'nın göreve geldiği ve aynı zamanda en yakın akrabasını da en kilit konumlardan birine getirdiği tarih. O gün hazinenin toplam borcu, iç dış toplam borcu 970 milyar TL. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu anda 1 trilyon 863 milyar TL. İkiye katlamış ikiye. 2 yılda. Bu sistemin ne kadar yanlış bir sistem olduğunu, şu andaki yönetim zihniyetinin, akraba kayırmacılığının bu memlekete ne kadar büyük bir maliyet getirdiğini düşünebiliyor musunuz? Yazık değil mi? Biz yıllarca arkadaşlarımızla beraber çok büyük emek harcadık. Ülkenin kamu borcunu aldık, milli gelirin %74'ünden indirdik %28'ine. 2 yılda borcu 2'ye katladılar ya, 2 yılda. Yazıktır, günahtır. Daha henüz doğmamış bebekler inanın bu borcu ödeyecek ileride. Değerli arkadaşlar, bundan daha 2 ay önce, çok öyle fazla gerilere de gitmeyelim. Tam 12 Eylül tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı ifadelerine bir dönüp bakalım. Diyor ki, şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana diyor. Hepsi kayıtlarda, video kayıtlarında. Daha 2 ay önce. Aylarca ekonominin şahlandığını anlatıp durdular. Hatırlayın o bütün açıklamaları. Şimdi soruyorum, bu muydu şahlanan ekonomi? Madem çok başarılıydınız, madem her şey çok güzeldi de hem Merkez Bankası Başkanı'nı hem de ilgili bakanı niye değiştirdiniz? Başarılı olan bir alanda o başarının arkasındaki kadro değiştirilir mi? Demek ki hem başarısızlık hem de iflas şu son bir haftada tescil edilmiş oldu. Ya siz bu memleketin gerçek durumundan haberdar değilsiniz ya da bu millete artık samimi ifadelerde bulunmuyorsunuz. Göz göre göre işsizliğin rekor seviyede arttığı, Türk lirasının değerinin adeta pul olduğu, paranın pul olduğu, hayat pahalılığının alıp gittiği bir dönemde çıkıyorsunuz, ekonomi pik yapıyor diyorsunuz. 2 ay sonra da bütün ekibi değiştiriyorsunuz. Ya gerçekten ülkenin halinden haberleri yok ya da artık samimi değiller. Bu millete samimi ifadelerle hitap etmiyorlar. Nereden baksanız arkadaşlar çok çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Aylardır anlatıyoruz ama anlatmaktan da bıkmayacağız, usanmayacağız. Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye varlık içerisinde yokluk çekiyor. Değerli arkadaşlar, şu andaki partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeye daha çok maliyet olacak, üzülerek, korkarak söylüyorum bunu. Daha çok bedel ödeyecek bu ülke. Ve aynı zamanda bu zihniyetin, bu yönetim zihniyetin de daha çok maliyeti olacak. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye tek bir karar mercinden yönetiliyor. En ince detayına kadar. İktidar Partisi'nin gençlik kolları başkanı da bir kişi atıyor, aynı kişi atıyor. Sivas'taki İl Kültür Müdürü'nde aynı kişi atıyor. Dönüyor Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyor. Dönüyor buğday fiyatlarını açıklıyor. Ertesi günde çay fiyatlarını açıklıyor. 84 milyonluk bir ülke, dar bir kadro ve tek bir karar merci tarafından yönetilemez arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yönetemezsiniz. Hep söylüyoruz, Türkiye birden büyüktür. Türkiye dar bir çevrenin şahsi çıkarlarından da büyüktür. Ekonomimizin düzelmesi öyle 3-5 kişinin yerini değiştirmesiyle olmayacak arkadaşlar. Kısa vadeli bir rahatlama olur ama asıl karar verme metodunda ve o kararı veren kişinin yönetme stiliyle ilgili sorun var. Sorunun derininde bu var, kökünde bu var. Bunu unutmayalım. İyi bir ekonomi için arkadaşlar öncelikle ülkede hukuk olmalı, adalet olmalı, özgürlük olmalı, demokrasi olmalı. O ülkenin kurumları güçlü olmalı. Merkez Bankası'yla, BDDK'sıyla, hazinesiyle, SPK'sıyla, yargısıyla güçlü kurumlar ancak bir ülkeyi güçlü kılar. Tek bir kişinin yüksek sesle konuşması, bağırması bir ülkeyi güçlü kılmaz. O ülkenin gücü kurumlardadır. O ülkenin gücü kurallı bir yönetim anlayışındadır. Anayasaya bağlılıktadır, yasalara bağlılıktadır. Kurumlara güven olmak zorunda arkadaşlar. Şeffaflık olmalı, hesap verebilirlik olmalı. Sizin eğer demokrasiniz zayıfsa ekonomimiz güçlenemez. Bunu unutmayalım. Sizin kurumlarınız zayıfsa, yatırımcı ülkenizdeki adalete güvenmiyorsa ekonomi güçlenemez, kalkınamaz. Ülkedeki her şeye tek bir kişi karar veriyorsa, yönetimde keyfilik varsa bu ekonomi ayağa kalkamaz. Nitekim bu yönetim olduğu müddetçe de ekonomide kalıcı bir iyileşmenin sağlanmasını biz mümkün görmüyoruz. Geçici inişler çıkışlar olur. Asıl ana istikamettir ve maalesef bu ana istikamet kötü bir istikamettir. Dün Sayın Erdoğan partisinin genel başkanı şapkası başındayken hukuk devleti ilkesini hatırlattı. Dünkü konuşmaya bir bakın arkadaşlar, çok enteresan. Adeta bizim şu son bir aydır yaptığımız açıklamaları almışlar, böyle kopyala yapıştır yapmışlar. Sanki devleti yönetenler kendisi değil gibi ha. Sanki başkaları yapıyor da biz böyle böyle yapacağız diye anlatıyor. Sanki başka iktidar var, yeni birisi iş başına geldi. Tarz o. Sanki hukuku çiğneyen, yok sayan başka bir hükümetmiş. Kendileri değilmiş gibi bakıyoruz açıklamalar öyle gidiyor. Yalnız tabii kopyalamışlar ama hani sınavda kopya olur, bazen yapar öğrenciler. Fakat kopyayı eksik çekmişler. Bizim asıl nüshamızda hukuksuzluğu kimin yaptığı da yazıyordu, o kısmını söylemiyorlar. Türkiye artık korkmuyor arkadaşlar. Çünkü Deva Partisi var. Korkma Türkiye diyoruz. Bir de diyorlar ki yatırım için hukuk gerekir diyorlar. Ha, şu anda yeni akılları başlarına geliyor. Ha? Kaç yıldır memlekete doğru düzgün yatırım gelmiyor. İşsizlik almış başını gitmiş. Hukuk gerekir diyorlar. Neyse en azından söylediklerimiz demek ki yavaş yavaş zihinlerde biraz yer ediyor. Hukuk gerekiyor ama hukuku katleden kim? Reformlardan bahsediyorlar şimdi. Biz de diyoruz ki hadi başlayın, eliniz çabuk tutun. Öyle laflı olmaz, yeni bir iktidar değilsiniz ki. Üstelik kafanıza göre yeni bir ekip de kurdunuz, artık itiraz eden yok, karşı çıkan yok. Yat deyince yat, kalk deyince kalkan bir ekip de var. O zaman yapın, buyurun reformları. Hadi hukuka uymaya, şeffaflığa yeniden başlayın diye bizim buradan çağrı yapıyoruz. Reform böyle olur. Her şeyi açın, şeffaflaştırın. Hukuka uygun hale getirin. İhale mevzuatını değiştirin. İhaleleri artık şeffaf yapın. 180-190 defa bir kanun değiştirin arkadaşlar. İhale kanunu, kamu ihale kanunu. Ve üstelik ne yaptılar? O bir istisna maddesi var, istisna. Bütün büyük projelerin tamamı bir istisna maddesiyle yapılıyor. Acele işler kapsamındaki madde. Öyle serbest yarışma yok. 2-3 firmaya telefon gidiyor, siz hazırlayın tekliflerinizi diye. O 2-3 firmayla oturuluyor, ne şekilde oluyorsa oluyor. Biz diyoruz ki, hukuk diyorsanız, şeffaflık diyorsanız, oradan bir başlayın önce. Kimlerin vergi borçlarını niye sildiniz? Bunu da açıklayın şeffafça. Varlık fonunu niye kurdunuz? Oraya hangi şirketleri kattınız? Neden varlık fonunu özellikle kanuna denetimsiz diye yazdınız? Sayıştay bile denetleyemez diye yazdınız. Niçin bu fonu bugüne kadar 63 milyar lira borca batırdınız? Oralardan başlayalım. Sanki daha iktidara yeni gelmiş gibi birkaç göstermelik değişiklikle işlerin düzeleceğini mi sanıyorsunuz? Bu iş o kadar kolay değil. Bakın, bazen iyi örnekler veriyorlar ama bakıyorum tarihler hep eskiye gidiyor. Ha? Bizim, benim ve arkadaşlarımızın görevde olduğu tarihlere gidiyor güzel örnekler. Son yıllarda öyle güzel örnek falan yok. Ya onların çoğunu biz yaptık. Hatta size rağmen yaptık. Size ve şu anda yanı başınızdaki insanlara rağmen yaptık. Bu millet bizden sonra 5 senede neler yaptığınızı gayet açık görüyor. Çok uzağa gitmeyin. Şurada hemen, işte Sakarya'da bugün şöyle bir çarşı pazar dolaştık. Biraz sokaklarda yürüdük. 10 dakika yeter ha. Daha fazla vakti de gerek yok. Vatandaş size memleketin durumunu da özetliyor. Size de karnenizi veriyor. İşte karnen bu diye gösteriyor. Çok açık. Nasıl bu milletin fakirleştiğini görmüyor musunuz? Bu kadar mı koptunuz hayattan, gerçeklerden? Hukuku yok ettiniz, hukuk güvenliğini yok ettiniz ve nihayetinde de ülkenin ekonomisini bu hale getirdiniz, batırdınız. Bu kadar basit arkadaşlar, tablo çok açık ama artık yeter diyoruz. Değerli arkadaşlar, adalet yerini bulsun diyen arkadaşlara da, ki bazen daha doğrusu son bir hafta içerisinde bakıyoruz kabineden, bakanlardan böyle enteresan açıklamalar gelmeye başladı. Yani Deva Partisi şimdiden herhalde etkili oluyor ki bizim söylediğimiz çizgiye yakın çok açıklama gelmeye başladı arka arkaya. Tabii lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Laf üretmek kolay. Asıl iş üretmeye bakmamız gerekiyor. Madem adaleti sağlamayı bu kadar istiyordunuz, mesela gelin KYK zulmünü ortadan kaldırarak bir başlayın bakalım. Yani adalet diyorsunuz ya, hukuk diyorsunuz ya, bu lafla olmaz. Somut örnekler lazım. Gerçek bir adım atmanız lazım ki samimiyetinize inansın insanlar. Yargı kararı olmadan on binlerce insan mağdur oldu. İşlerine son verildiği yetmediği gibi o itibar kaybı sebebiyle evlerine aşk götüremez hale de geldiler. Mahkeme kararlarıyla beraat edenler dahi haklarına tekrar ulaşamadı, hakları iade edilmedi. Bizim kültürümüzde arkadaşlar, bizim medeniyetimizde bir kişiye yapılan zulmü insanlığa yapılmış bir zulüm olarak biz görürüz. Bu kadar kolay değil. Siz devletseniz adaleti temin etmekle yükümlüsünüz. Tek bir kişinin bile zulme uğramasına karşı tedbir almak zorundasınız. Madem yeni bir sayfa açacağınızı iddia ediyorsunuz, gelin bu haksız uygulamaları kaldırarak İşe başlayın. İşte orada hazır bir alan gösteriyoruz. Kopya da veriyoruz gene. Değerli arkadaşlar, Türkiye şu anda dünyadaki hukukun üstünlüğü ülkeler listesinde, hukukun üstünlüğü listesinde 126 ülke içinde tam 109. sırada. 126 sırada 109. Yani listede şöyle Türkiye'nin ismini bir aramaya başlıyorsunuz, şöyle yola çıkıyorsunuz ama listenin alttan başlarınıza daha kolay ulaşıyorsunuz çünkü diplerde şu anda. Türkiye şu anda bir düşünce suçluları ülkesi haline gelmiş durumda. Fikrini söyleyenler cezaevine giriyor. Uydurma iddianameler de gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, akademisyenler ya işlerinden kovduruluyor ya da kendilerini cezaevinde buluyor. Gençlerimiz tweet atmaktan korkuyor. Kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce insan mağdur oldu. İnsanların itibariyle oynadınız, şerefleriyle oynadınız, ekmekleriyle oynadınız. Bunca insan bu ülkede kendini yaşayan bir ölü gibi hissetmeye başladı adeta. Adaleti sarstınız. İnsanların ülkeleriyle olan duygusal bağını kopartıyorsunuz, aidiyet hissini azaltıyorsunuz. Birlik, beraberlik bu değildir. Milliyetçilik bu değildir. Milli ve yerli duruş bu değildir. Milli ve yerli duruş bu ülkenin her bir vatandaşının ülkesine olan, bu topraklara olan aidiyet hissini kuvvetlendirmektir. Bu vatanı sevmelerini sağlamaktır. Bu ülkeden soğutmak değil. Bu ülkenin gençlerini başka ülkelerde geleceklerini aramaya sevk etmek değildir. On binlerce insanı terörist diye damgalamak bu kadar kolay değil arkadaşlar. Bunun neresinde hukuk var, neresinde adalet var? Adeta ellerine almışlar bir çekiç, her ayrı fikrede bir çivi muamelesi yapıyorlar. Aykırı bir fikir mi var? O bir çividir, elinde çekiç, vur kafasına. Beğenmedikleri her fikri, her düşünceyi yok etmeye çalışıyorlar. Anayasaya uymuyorlar arkadaşlar. Anayasayı çiğniyorlar. Bakın daha geçenlerde taze örnek yine yaşadık. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı veriyor. Ve alt mahkeme bu Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor. Ve bunu yaparken de gücü nereden alıyor? Kolay mı? Orada HSK var. Anında teftiş başlaması lazım. Senin haddine mi diye. Anayasal sistemimizdeki en üst mahkeme verdiği karar herkes için bağlayıcıdır. Hiçbir alt mahkeme bunun dışında adım atamaz. Peki nasıl yapıyorlar? Kimden güç alıyorlar? İlk birkaç gün bir kafa karışıklığı oldu, sonra baktık. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki alt mahkeme yapabilir böyle bir şeyi. Anladık. Arkalarında kim var anladık. Değerli arkadaşlar, şu anda bu koskoca ülkede adeta her şey, her türlü karar, yargıyla ilgili, yasamayla ilgili her türlü kararda dahil tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmış durumda. Onların kalplerindeki adalet endeksine şöyle baktığımızda sadece kendileri için bir endeks görünüyor orada. Sadece kendi fikirleri için. Emin olun değerli arkadaşlar, bu günler sona erecek. Bunlar bitecek. Biz hukukun üstünlüğünü tesis etmek için geleceğiz inşallah. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, şu andaki hükümet bu ülkeyi korkuyla yönetmeyi artık alışkanlık haline getirdi. Bakın daha dün Cumhurbaşkanı kendi partisinin kaderiyle ülkesinin kaderinin aynı olduğunu söyledi. Bakın, şu anda iktidardaki partinin kaderiyle ülkenin kaderi aynı diyor. Şimdi buradan soruyorum, bu nasıl bir anlayıştır? Bu ülke sizden de, partinizden de daha büyüktür. Bu milletin nice çalışkan, fedakar evlatları var. Bu milletin ehliyet sahibi, liyakat sahibi nice gençleri var. Dürüst ve işini bilen nice insanımız var. Sizden de partinizden de çok daha iyi yönetirler bu ülkeyi. Hiç tasalanmayın, hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Bu halk emaneti bize teslim etsin, ondan sonra görün ülkenin kaderi bugünkü Türkiye değil. Şu andaki problemler ülkenin kaderi değil arkadaşlar. Adeta nasıl bir hava oluşturmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Adeta biz batarsak ülke de batar ha. Hatta biz batacaksak ülke de batsın demeye getiriyorlar. Şimdi böyle tehditlerle bir yere varamazsınız. Zaten bir iktidar artık gelecek için ümit oluşturamıyorsa, gelecekle ilgili daha olumlu bir beklenti vatandaşlarında oluşturamıyorsa, bir iktidar sadece ve sadece vatandaşlarını korkutarak bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorsa, o iktidarın gitme zamanı artık yaklaşıyor demek arkadaşlar. Biz artık yeter diyoruz. Bu milleti korkutmaktan vazgeçin. Değerli arkadaşlar, biz bu ülkeyi korkutarak yönetenlere karşı İstiklal Marşımızın girişinde söylendiği gibi korkma diyoruz, korkma Türkiye diyoruz. Türkiye korkmasın, çünkü Deva Partisi gerçek bir kadro hareketi ve bu güçlü sağlam kadro bu yola çıktıktan sonra bu kadro Türkiye'nin geleceğini emanet almak için hazırlandıktan sonra işte o noktadan itibaren artık korkacak bir şey yok. Korkma Türkiye diyoruz, çünkü Deva Partisi var diyoruz. Deva Partisi arkadaşlar bu ülkenin üzerinden işte bu korku iklimini kaldıracak. Bir numaralı adım. Ben geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığım bir YouTube mülakatında demiştim, sormuşlardı bana. Peki bu ülkeyi nasıl düzelteceksiniz? Nasıl toparlayacaksınız? Ben de demiştim ki en önemli sorun özgürlükler. İnsanlar kendilerini ifade edemiyor. Ve bu iklimi değiştirmek anlıktır demiştim. Hatta şu işareti yaparak bir anda değişir, bir anda iklim değişir demiştim. İnanın bu kadar kolay. Diyeceksiniz ki yargıya, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına konuş Türkiye. Rahatla. Kendini ifade et, anlat, eleştir. Meselelerini açıkça tartışan bir ülke mutlaka çözüme ulaşır. Meselelerin tartışılmasının yasaklandığı, konuşmanın, insanların kendini ifade etmesinin engellediği ülkeler de sorunlarla uğraşır durur. Çözemez. İşte Deva Partisi bu ülkede yaşayan herkesin hakkının ve hukukunun teminatı olacak. Deva Partisi ile birlikte hiçbir vatandaşımız düşünmekten, konuşmaktan korkmayacak. Kimseyi geçmişin karanlık günleriyle, karanlık güçleriyle korkutmaya da çalışmasınlar. Deva Partisi her bir vatandaşımızın kendisini eşit ve saygın hissetmesini sağlayacak. Deva Partisi ifade özgürlüğünün de inanç özgürlüğünün de teminatıdır. Deva Partisi hakların pazarlığını kimseyle yapmaz. Hakları olduğu gibi tanır. Vatandaşlarımızın kazanılmış hakkına kimse göz dikemez. Temel insan hakları sadece tanınır. Pazarlık konusu yapılmaz. Biz geçmişin karanlık günlerini arkadaşlar tarihin artık çöp sepetine attık. Geçmişin zulmünü de geçmişe gömüyoruz. Mazlumken zalim olanlardan olmadık, olmayacağız. Adaletten, haktan, hukuktan şaşmadık, şaşmayacağız. Kimsenin kendisini öz vatanında garip, öz yurdunda paria hissetmesine de müsaade etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer konuklar, şu andaki iktidar sabahtan akşama kadar yerlilikten, millilikten bahsediyor. Bir de ortakları var ya, milliyetçilik nedir? Şöyle bir değerlendirmek lazım arkadaşlar. Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını aynı samimiyette kucaklayabilmektir. Milliyetçilik hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşaması için çalışmaktır. Milliyetçilik ülkenin topyekün refah seviyesini artırmaktır. Milliyetçilik bu ülkeyi ve bu ülkenin her bir insanını sevmektir. Bu ülkenin çıkarlarını hem bölgede hem de uluslararası sistemde sonuna kadar korumaktır. Milliyetçilik kutuplaştırmak değildir. Milliyetçilik bir iki öteki diye vatandaşları ayırmak değildir. Milliyetçilik devlet yönetenlerin vatandaşlar arasında geldiği coğrafyaya göre, geldiği sosyal kesime göre ayrımcılık yapmak değildir. Milliyetçilik, insanları kendi öz vatanında yabancı hissettirmek değildir. Bugünkü iktidar ne yapıyor arkadaşlar? Hem milliyetçiliği hem de dini duyguları siyasi amaçlar için kullanıyor, istismar ediyor. Halkımızın milli duyguları istismar ediliyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın sırf daha kötüsünden korktuğu için bugünkü yönetime katlanmak zorunda kalmasını biz arzu etmiyoruz. Biz bunun için buradayız. Sürekli dikkat edin, hep korku, korku. Bak, elindekine razı ol, biz gidersek daha kötü olacak. Yok, hiç de öyle değil. Siz gidin, nasıl daha güzeli, nasıl daha iyisi olacak bu millet görecek, bu vatandaşlar görecek. Değerli Sakarya dostlarım, biz Sakarya'nın sorunlarını biliyoruz, dinliyoruz, görüyoruz. Sakarya'nın gücünün ve potansiyelinin de gayet iyi farkındayız. Hem tarım ve hayvancılıkta, hem sanayide, hem de ticaret ve turizmde ne kadar önemli bir şehir olduğunu da bilincindeyiz. Sakarya gıdadan otomotive, tekstilden mobilyaya, çelikten makineye kadar pek çok sektörde, şimdi adını sayamayacağım pek çok sektörde büyük bir potansiyele sahip. Sakarya sanayisi binden fazla firmayla yüz binlerce insan için şu anda ekmek kapısı. Sakarya otomotiv sektöründe büyük öneme sahip bir ilimiz. Binden fazla insanımız otomotiv ve kara taşıtları sanayide çalışıyor. Hatta yan sanayide düşündüğümüzde bunu on binlerle ifade etmek rahatlıkla mümkün. Dünyanın onlarca ülkesine Türkiye'de, Sakarya'da üretilen araçlar hem de çok kaliteli araçlar ihraç ediliyor. Çünkü Sakaryalı mühendisler Sakarya'nın alnının teriyle, akıl gücüyle, bilek gücüyle üretiyor bu otomobilleri. Fakat öte yandan özellikle mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli sanayi açısından üretim alanlarında yetersizlik olduğunu da biliyoruz. Yüksek teknolojili sanayi üretimine geçişte zorluğun olduğunda farkındayız. Girişimcilerimizin sermaye yeterliliği konusunda sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Yerli markaların şu ana kadar yeterince destek alamadığını da görüyoruz. Oysa Sakarya'daki KOBİ'lerimizin kurumsal birer marka haline gelmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Sakarya'nın toplam ülkenin milli gelirinden aldığı payı da yeterli görmüyoruz. Burada da bir adaletsizlik var. Güzel Sakarya'mızın neredeyse yarısı tarım alanından oluşuyor ama bu verimli toprakların biz daha iyi tarım ve hayvancılık politikalarına layık olduğunu düşünüyoruz. Sakarya ayva üretiminde Türkiye'nin lideri, fındık üretiminde ikinci sırada, et tavukçuluğunda ve dış mekan süs bitkisinde yine lider bir şehir. Sakaryalı çiftçilerimizin tarım konusundaki bilinçli çalışmaları da tüm Türkiye'ye örnek olacak seviyede gerçekten. Fakat tarımsal işletmeler küçük, çok parçalı. Tarımsal ürünlerin işlenmesinde yetersizlikler var. Girdi maliyetleri hızla artıyor. Hani diyorlardı ya, biz kura bakmıyoruz ama çiftçi bakıyor. Kur artınca mazotun arttığını çiftçimiz biliyor. Kur artınca gübrenin fiyatının arttığını çiftçimiz biliyor. Kur artınca ilacın, yemin fiyatının arttığını çiftçimiz gayet iyi biliyor. Siz istediğiniz kadar kura bakmayın. Çiftçilerimiz tarımsal üretimden elde ettiği gelir de maalesef yeterli görmüyoruz. Bir yandan maliyetler yüksek ama çiftçilerimiz para kazanamıyor. Çalışıyor, ter döküyor, emek harcıyor ama karşılığını alamıyor. Tarımsal ürün fiyatlarına bakın, bir de maliyetlere bakın, denge çok hızlı bir şekilde bozulmuş durumda. Çiftçilerimiz kendi işlerinde değil de tarım dışı sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor. Ve biz bütün bunların farkındayız. Deva Partisi olarak doğru ekonomi politikalarıyla, doğru sektörel politikalarla maliyetleri düşürmek için çalışacağız. Sakarya'nın mahallelerinde ve köylerinde kullanılmayan arazilerin tarımda kullanılması için ilgili taraflarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceğiz. Bu arazilerin köy ortak işletmesi veya köy kooperatifleri modeliyle tarımsal üretime kazandırılabileceğini de iyi biliyoruz. Kooperatifçiliğin arkadaşlar desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması gerekiyor. Kadınların iş gücüne aktif katılım açısından da bu konu çok çok önemli. Ayrıca tarımsal üretimde çevreye zarar vermemek bizim çok temel önceliklerimiz arasında. Biz çevreyi korumanın da bir zorunluluk olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Sakarya'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ve yüksek katma değerli ürünler üretilmesi için de çalışmalar yapacağız. Bu verimli topraklarda yetişen ürünlerle tarımsal ihracatın da artırılması gerekiyor. Çiftçimiz hak ettiği zenginliği, refahı kazanmalı diyoruz. Değerli arkadaşlar, Sakarya'nın ulaşımla ilgili de ciddi sorunları var. Sakarya için büyük öneme sahip Arifiye-Karasu demiryolunun tamamlanması gerekiyor. Bunun için altyapı ve üst yapı çalışmalarının yapılması ve yatırım programı kapsamında da gerekli ödeneklerin ayrılması gerekiyor. Ayrıca organize sanayi bölgelerinin demir yoluyla bağlantılarının kurulması gerekiyor. Sakarya'nın bir acil durum hastanesine de ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz bu COVID salgını bunu bize yeniden gösterdi. 250 yatak sayılı bir hastaneye acil ihtiyacı var Sakarya'nın. Çok açık söylüyoruz arkadaşlar, sağlıktan tasarruf olmaz. Bu işin şakası yok, ihmale gelmez. Sakarya doğasıyla, iklimiyle aynı zamanda ülkemizdeki eşsiz turizm şehirlerden birisi. Kıyıları, Sapanca Gölü, Acarlar Longozu, şifalı kaplıcaları, yaylaları, tarihi İpek Yolu ile Sakarya bir doğa cenneti. Her mevsim turizme açık bir yapısı olmasına rağmen yeterli sayıda tesis bulunmadığında farkındayız. Büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen fuar ve kongre merkezi eksikliği de yine şehrimizin önemli konularından birisi. Bir şehir müzesi yok, şehir tiyatrosu yok Sakarya'nın. Hem kültür hem de turizm alanında Sakarya'nın desteklenmesi gerekiyor. Biz Sakarya'ya desteklerin verilmesiyle turizmde hızlı bir atak yapılacağını, ülkemize büyük bir katma değer yaratılacağına da inanıyoruz. Taraklı evleri, Harmantepe Kalesi, 1. Justinianus'tan kalma yüzlerce yıllık köprü gibi tarih mirasına sahip, Kuzuluk gibi sağlık turizmi için elverişli bölgeleri bulunan Sakarya'nın turizm açısından kalkınmaması için de hiçbir neden yok. Sapanca Gölü de şehrin bir mavi boncuğu adeta. Ancak etrafındaki yol, yapılaşma ve gölün kirlenmesi gerçekten bizi bir yandan kaygılandırıyor. Bir yandan suyun çekildiğini de görüyoruz, izliyoruz. Biz Deva Partisi olarak Sapanca Gölü'nü önemsiyoruz ve bu gölümüzü korumak, doğallığını, güzelliğini sonraki nesillere aktarabilmek için de her türlü çabayı göstermeye hazırız. Biz Sakarya'nın doğa, tarih, kültür, sağlık, deniz turizmi açısından desteklendiğinde daha da büyüyeceğine inanıyoruz ve büyük bir potansiyelin açığa çıkacağını da düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, Sakaryalı esnafımız da bu kötü yönetim yüzünden senelerdir mağdur. Çok sayıda esnafımız kredilerle geçinmeye çalışıyor. Vadesi geldiğinde ödeyemediği çekler, senetler yüzünden de mağdur oluyor. Bir yandan faiz sayacı çalışıyor. Bir yandan kira çalışıyor. Bir yandan borç taksitleri çalışıyor. Bir yandan hem devlete karşı yükümlülük ödemeleri hem de bankalara karşı yükümlülük ödemeleri devam ediyor. Biz tüm bu kötü yönetimden Sakarya'mızı da ülkemizde kurtaracağız. Sakarya hem 17 Ağustos hem de 12 Kasım 1999 depremlerinde ağır yara almıştı. Ama bakıyoruz üzerinden geçen 21 seneye rağmen hala depreme hazırlık açısından yeterli adımların atılmadığını görüyoruz. Hala sıkıntılı binalar var. Düzensiz yapılaşma, imar planlarının sürekli değişmesi, kentsel dönüşümlerin afetlere uygun planlanmaması gibi sorunlar nedeniyle de şehrimiz olası bir afete karşı korumada oldukça zayıf durumda. Bunların hepsi doğru şehirleşme, altyapı politikaları ve imar kuralları ile hızlıca iyileştirilmeli. Biliyorsunuz geçen hafta İzmir'de hepimizin yüreği yandı. İnsanımızın afetler karşısında aciz kalacağı, acılar yaşayacağı günleri bir daha görmek istemiyoruz. Değerli dostlarım, Sakarya'nın derdi çok, biliyoruz. Sakarya'nın sorunlarını dinliyoruz, gözlüyoruz. Çözüm üretiyoruz, çözüm üretmek için
çalışıyoruz. Sakarya'nın demokrasiye ihtiyacı var. Sakarya'nın atılma ihtiyacı var. Sakarya'nın devaya ihtiyacı var. Biz Sakarya'nın sorunlarını çözmek için buradayız. Hazırız. Deva Partisi hazır. Şimdi sormak istiyorum. Sakarya hazır mı? Sakarya'da gayet güçlü bir şekilde hazır. Saygıdeğer konuklar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Sakarya'nın devası var ve biz hepimiz hazırız. Çok teşekkür ederim.